bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Batı müziğinden küçük öyküler. Helen L. Kaufman. Pencere Yayınları. 1. baskı Nisan 2000. Türkçe'ye çeviren M. Halim Spatar. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Ekim 2005. Okuyan Didem Öncel. Çevirmenin ön sözü. Helen L. Kaufman'ın bu kitabını İzmir'de kemer altındaki Hilal Eczanesi'nin yan eşiğine kitaplarını dizen bir kitap işportacısından almıştım. Alalı 60 yılı buluyor. Bu kitapta geçen yüzyılların bestecilerinin yanı sıra 20. yüzyıl bestecileriyle ilgili öyküler de yer alıyor. Kitabı okurken baskı tarihinin 1948 yılı olduğunu, bırakalım televizyonu, gramofonun yerini henüz pikabın bile almadığı bir dönemde yazıldığını göz önünde bulundurmak gerek. Bugün artık çok yaşlanmış, birçoğu da ölmüş olan bu besteciler ve bazı olaylar için bugün deniyorsa da üzerinden yarım yüzyıldan fazla bir zaman geçmiş olduğu unutulmamalı. Kitabın 1948'den sonraki baskılarının olup olmadığını bilmiyorum. Yaptığım internet taramasında da rastlayamadım. Ama bu konuda daha başka ve çok daha kapsamlı ve günümüze kadar gelen kitapların olduğu kesin. Bu kitaptaki çok anlatılan birkaç öykü biraz değişik anlatımla Profesör Koral Çalgan'ın değerli müzik fıkraları, Profesör Koral Çalgan Müzik Fıkraları, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 3. baskı Ankara 1997 kitabında da yer almaktadır. Bizim kendi bestecilerimizle ilgili küçük öyküler halinde okuyucuya sunulabilecek ne kadar çok öykü olsa gerek. Görsel işitsel yayın furyasının pek ilgisini çekmeyen ama Batı müziğini sevenlerin, ara sıra küçük bir iki öykü okuyarak hoşça vakit geçirmek isteyenlerin, besteci denen kişilerin de bizler gibi birer insan olduklarını duyumsatan bu öykülerden beklediklerini bulmaları umuduyla. M. Halim Spatar. Ön söz. Müzik ve müzikçiler konusunda yığınla öykü vardır. Bunların bazıları rastlantı sonucu küçük bir olay olarak başlamış, anlatıla anlatıla büyüyüp uzun birer öykü haline gelmiş, kimileri ise durduk yerde doğaçlama sonucu ortaya çıkmıştır. Bu öykülerden birçoğunun gerçek olduğuna kuşku yok. Gerçek ya da uydurma olsun, bu öyküler müzikle ilgili bilgi alanında popüler bir köşe oluşturur. Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı Söylencesi çok sevilen ama gerçekle ilgisi olmayan öyküler arasında yer alır. Bu sonatı Beethoven'ın mehtaplı bir gece, gönlünü başkasına kaptıran sevgilisinin ay ışığıyla parlayan oda penceresine bakarken piyanosunun başında gözyaşı dökerek yazdığı anlatılır. Bu inanılması hiç de zor olmayacak kadar güzel bir düşüncedir. Oysa sonata bu başlığın Beethoven'ın ölümünden sonra yayıncısı tarafından konduğunu ve öykünün kendisinin Beethoven'ın beste yapma yöntemleri konusunda bildiklerimize ters düştüğünü biliyoruz. George Washington'la kiraz ağacı gibi gerçek olduğu su götürmez, anlatıla anlatıla dillere pelesenk olmuş bu ve benzeri öyküler, konuları nedeniyle türlü çeşitli birçok insana kendini sevdirir. Washington'u sevenlerin kahramanlarının imgesine pitoresk bir ayrıntı katması durumunda kiraz ağaçlı olsun olmasın, her anekdotu iyi karşılamaları gibi müzik konusunda müzikseverler de aynı davranışı gösterirler. O konuda bilgilerine zenginlik katan ve zevklerini arttıran her şeyi benimserler. Böyle bir öykü, müziği seven ama kendisi müzisyen olmayan, müzik bilgisi az birine onun yakın ilgisini çekmek için gereken özendirmeyi sağlar. Profesyonel müzisyene ise tekniğini olgunlaştırabileceği yararlı besini sağlar. Radyo dinleyenleri ve gramofon dinleyenler, anlayışlarına katkıda bulunan anlatı tarzındaki yardımcılardan hiç bıkmazlar dense yeridir. Hatta müziğe yakın olmayan bir kimse konu kendisine yabancı olsa da sırf öyküden zevk alabilir. Sevilen kimseleri sevgiyle ele alan öyküleri herkesin sevdiği de doğrudur. Dolayısıyla program notlarımdan, müzik tarihlerinden, dergi ve gazete makalelerinden okuduğum müzisyen mektuplarından ve yaşam öykülerinden, onlarla yakın ilişkilerimden de besteciler ve icracılar konusunda eski ve yeni öyküler derlemiş bulunuyorum. Bunları burada kendi zevkim ve umarım okurlarımın zevki için yeniden anlatıyorum. Helen Kaufman, Mackenzie Forms, Hampton, New Jersey. Aşk uğruna. Venedik'in çok varlıklı soylularından biri güzel şarkılar söylesin diye sevgilisine genç ve yakışıklı bir delikanlı olan besteci Alessandro Stradella'yı öğretmeni olarak tutmuş. Stradella da bu görevi hiç yüksünmeden kabul etmiştir. 17. yüzyılın başlarıdır. İnsan yaşamının pamuk ipliğine bağlı olduğu, pusu ve cinayetlerin olağan iş sayıldığı çok tehlikeli bir zamandır. Üstüne üstlük şeytan dürtmüş, Stradella öğrencisi hanımefendiye vuruluvermiştir. Hortensia da delikanlının duygularına karşılık verince iki sevgili varsın inceldiği yerden kopsun diyerek koruyucu efendilerinden kaçmaya karar verirler. Stradella'nın memleketi olan Napoli'ye giderler. Bir süre orada kalırlar. Kalırlar da içlerine suçluluk duygusu çöreklenmiştir bir kere. Onlar da rahat huzur bırakmaz. Sanki yazgıları onları çekiyordur. Roma'ya dönerler. Onları yanıltmamıştır ön sezileri. Terk edilen soylu öç almayı, aşıkları cezalandırmayı kafasına koymuş, bu iş için iki de kiralık katil tutmuştur. O sırada da Stradella'nın bestelediği oratorio, Roma'nın San Giovanni Laterano Kilisesi'nde seslendirilecektir. Bay Solo partisini de Stradella söyleyecektir. Kiralık katiller oturup planlarını inceden inceye hazırlarlar. Stradella'ların işini o gece sokakta bitireceklerdir. Kurbanlarını gözden kaçırmamak için saat 5'e gelince kiliseye girerler. Seslendirmenin başından sonuna kadar salonda otururlar. O yüzden de ister istemez oratoryu izlemek zorunda kalırlar. Müziğin güzelliği, Stradella'nın inanılmaz güzellikteki sesi ve baş solo partiyi söyleyiş biçimi akıllarını başlarından alır. Böyle bir insana hiç kıyılır mı diyerek kararlarından vazgeçerler. Sokağın köşesinde Stradella'nın gelmesini beklerler. Ona kurulan komployu, onu ve sevgilisini öldürmeleri için soylunun kendilerine ödemeyi vaat ettiği büyük parayı anlatırlar. Stradella için güzel sözler söyleyerek gönlünü alırlar. Müziğine duydukları hayranlığı ona anlata anlata bitiremezler. Dile getirdikleri bu takdir duygularına ve canını bağışlamalarına teşekkür kabilinden, herhalde onun da onlara sunabileceği bir şişe şarabının olabileceği umudunda olduklarını eklemeyi ihmal etmezler. Aşıklar adamların bu uyarısı üzerine tası tarağı toplar, Roma'dan ayrılarak Torino'ya giderler. Güçlü Savoy düşesine sığınırlar. Hortensia, kilisenin vereceği evlenme iznini beklemek üzere bir manastıra çekilir. Genç Stradella da düşesin sarayının müzik yönetmeni olur. Ne var ki o katı yürekli bu inatçı soylunun kini ve öfkesi bir türlü yatışmak bilmez. İki katil daha kiralar, aşıkların peşine salar. Kent surlarında gezintiye çıktığı bir sırada adamlar Stradella'yı kıstırarak gaddarca bıçaklarlar. Öldüğünü sanarak oracıkta bırakıp kaçarlar. Oysa Stradella bu kez de mucize kabilinden hayatta kalır. İyileşerek ayağa kalkar. Fırsatını bulur bulmaz da Hortensia ile evlenir. Aşıklar evlenmesine evlenirler de evlilik yaşamları pek uzun sürmez. Stradella Cenova'da sahnelenmek üzere bir opera bestelemiştir. Oraya gitmek zorundadır. Operanın hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Cenova'ya giderken Hortensia'yı da yanına alır. Bu opera ilk sahnelendiği gece çok büyük bir başarı kazanır. Ama tam da o gece karı ile koca yataklarına çekildiklerinde iki kişi odalarını basar. Çifti bıçaklarla delik deşik ederek vahşice öldürürler. Gemilerde denize inenler. İngiltere Kralı Charles, II. Charles, lakabı Sen Hüküm'dür, 1630-1685. Cromwell dönemi sırasında yıllarca sürgünde kaldıktan sonra tahta çıkan Büyük Britanya ve İrlanda Kralı, hüküm sürdüğü yıllar 1660-1685, İngiltere tarihinde restorasyon dönemi olarak bilinir. Fırsat bulduğu yerde eğlenceyi kaçırmayan, bu fırsatı da bol bol ve türlü biçimlerde bulan bir hükümdardır. Bir keresinde yat gözüne çok çekici bir oyuncak olarak görünür. Saray zevkine uygun, krallara yakışır bir yat yaptırır. Yelken açabilecek duruma geldiği bildirilir bildirilmez bazı dostlarını ve saraylıları davet ederek birlikte yat gezisine çıkarlar. Büyük keyifle yola düzülürler. Herkes yemeğe, içmeye ve eğlenmeye koyulur. Kent kıyılarında gezineceklerdir. Kıyıdan açılmış açılmamışlardır ki gök gürlemeleri, şimşekler, kudurmuş rüzgar ve azgın dalgalar göz açtırmaz bir hal alır. Geminin batması kaçınılmaz gibidir. Kral ve saray erkanı, kaptan ve tayfalar, herkes güvertede toplanmış, kurtulmak için el açıp Tanrı'ya dua ederler. Hiç kimse aşağıya inmeye cesaret edemez. Duaları kabul edilmiş olsa gerek ki fırtına yatışır. Gemi rotasını değiştirir, Tanrı'ya şükrederek Londra'da karaya ayak basarlar. Kraliyet Şapeli'nin bas şarkıcılarından Gosling de o yolculardan biridir. Yatta yaşananlar üzerinde çok büyük etki bırakır. Kendininki bir yana, kralın yaşamının kurtulmasına büyük şükran duyguları beslemekte ve bu şükran duygularını şarkıyla anlatmanın bir yolunu aramaktadır. Uygun sözler ararken Kitab-ı Mukaddes'te şu dizelere rastlar. Büyük sularda iş görenler, onlar Rabb'in işlerini, enginlerde harikalarını görürler. Çünkü emreder ve fırtına yelini kaldırır ve denizlerin dalgalarını yükseltir. Göklere çıkarlar, diplere inerler. Canları sıkıntıdan erir. Sarhoş gibi sallanırlar, sendelerler ve akılları başlarından gider. O vakit sıkıntılarında Rabb'e feryat ederler ve onları dertlerinden çıkarır. Fırtınayı limanlığa döndürür, dalgaları yatıştırır. O zaman sevinirler çünkü rahattırlar ve onları diledikleri limana götürür. Rabb'e inayeti için ve Adem oğullarına olan şaşılacak işleri için şükretsinler. Kavmin cemaatinde de onu yükseltsinler ve ihtiyarların meclisinde ona hamd etsinler. Gosling bu sözleri Kraliyet Şapeli'nin orkçusu ve kralın özel bestecisi olan Henry Purcell'a, Henry Purcell 1659-1695, erken barok dönem İngiliz bestecisi. Yüzü aşkın şarkısı, Dido and Enas adlı minyatür operası ve Shakespeare'in A Midsummer Night's Dream'inden, Bir Yaz Gecesi Rüyasından uyarlanan The Fairy Queen, Periler Kraliçesi için yazdığı fon müziği vardır. Götürerek bestelemesini ister. Purcell cambaş ile besteyi tamamlar ve dünyaca ünlü olan Anthem'ı yaratır. Bunu Gosling için yazdığından ezgisinde sıradan bir bas şarkıcı için karabasan oluşturabilecek pes bir re notası vardır. Ama Gosling bunu kolayca seslendirir. Anthem'ı ilk kez Kraliyet Şapeli'nde yat gezisine katılanlardan hepsinin bulunduğu bir şükran partisinde seslendirir. Bir kişi dışında. Orada bulunmayan tek kişi bu yat gezisinden sorumlu olan hükümdardır. Gereği düşünüldü, suçlu. 1770'lerin İngiliz bestecisi Dr. Thomas Arne, Thomas Augustine Arne, 1710-1778, İngiliz sahne müziği ve şarkı bestecisi. Bir gün Londra'daki evindeki çalışma odasında oturmuş, piposunu büyük bir keyifle tüttüre tüttüre Shakespeare'in Fırtınası için yazdığı müziği gözden geçirmektedir. Kendi kendine, arının bal üzünü emdiği yerden ben de emerim. Bir çuha çiçeğinin taç yaprağında yatarım, dizelerini mırıldanır. İyi bulur. Memnuniyetle başını sallarken kapı vurulur. Ardından bir daha, bir daha, bu kez daha ısrarlı bir biçimde çalınır kapı. Arn çalışmasının aksamasına öfkelenir, hiç sesini çıkarmaz. İstenmeyen misafir çekip gitsin diye bekler. Ama tam bu sırada Covent Garden'da sahnelenen Handel operalarından birinde sahneye çıkmak için yırtınan iki genç şarkıcıyı dinlemeye söz vermiş olduğunu anımsar. İçini çeker, randevuyu veren kendisidir. Öyleyse randevuya uyması da boynunun borcudur. Öfkesini bastırır, yazgısına boyun eğmiş bir halde "Giriniz," der. İki genç Edi ile Büdü gibi birlikte içeri girerler. Girerken biri "İyi günler efendim, sizinle randevulaşmıştık," der. "İyi günler, evet biliyorum. Öyleyse size hemen söyleyebiliriz, değil mi?" "Tabii tabii, lütfen teker teker." "Ben size Epinet ile eşlik edeceğim." Edi ile Büdü, Doktor Arn'ın müziği Epinet'in sehpasına yerleştirmesini ve çalgısının başına oturmasını zor beklerler. Birinci genç kendisine şöyle bir çeki düzen verdikten sonra gırtlağını temizler, işe girişi verir. Sesi insanın kulaklarını yırtacak cinstendir. Ama o hiç oralı olmaz. Sonuna kadar bu berbat sesle devam eder. Doktor ona tek laf söylemeden ikincisine döner. "Şimdi sıra sizde değil mi?" diye sorar. İkinci kurban sinirli ama her ne pahasına olursa olsun söylemek kararlılığıyla içinde birçok parlak pasajın yer aldığı ama hiçbirini kıvıramadığı zor bir aryanın içine dalar. Tam bir fiyaskodur. Doktor Arn ilk icracıya döner. "Sakin sakin. Delikanlı, siz hayatımda bugüne değin dinlemiş olduğum en kötü şarkıcısınız, kuşkusuz," der. İkinci genç etekleri zil çalarak atılıverir. "Demek ki sınavı ben kazandım," diye haykırır. Doktor Arn'ın sesi iyice yükselmiştir. "Sen mi? Sen ha? Sen hiç söylemedin ki be oğlum." Başka tek laf etmeden ikisini de kapı dışarı eder. Bach'ın karşılık görmeyen saygı sunusu. Köthen Prensi Leopold bir parti veriyordu. Leopold o sırada Köthen'deki Kraliyet Sarayı'nda değil de ünlü içmeler ve kaplıca kenti olan Karlsbad'da bulunduğundan oldukça özel bir olaydı bu. Karlsbad'a eğlenmek için değil, şifalı sularını içmek için 1718 Mayıs'ında gelmişti. Ama bu onun salonunu çok düşkün olduğu müzik partileri vermek üzere konuklarla doldurmasını engellememişti. Ayrıca bir süre için de olsa onun her işine koşan müzisyeni Johann Sebastian Bach 1685-1759 barok dönem Alman bestecisi. Yaşamı sırasında eski tarz bir besteci sayılmış, daha çok bir klavsenci, orkçu ve ork yapım ustası olarak beğenilmiş olmasına karşılık günümüzde bütün çağların en büyük bestecisi olarak kabul edilir. Ayrılmasına da yol açmamıştı. Evet, Bach ve Saray Orkestrası'nın birçok üyesi ve onların yanı sıra üç uşağın göz kulak olmakla görevlendirildiği bir çembaloda birlikte yolculuk ediyorlardı. Nedeni de prensin müziği her şeyden çok sevmesiydi ve Bach'ın yönettiği oda orkestrasında çoğu zaman kendisi de keman çalardı. Bir yandan da dostlarına sarayının müzik yönetmeninin şahsında ne denli olağanüstü bir hazineye sahip olduğunu göstermek istiyordu. Bach Köthen'e ilk geldiği 1717'de prensin kütüphanesinde çok az çalgı müziğinin bulunduğunu saptamıştı. Viola da famba ve klavyeli çalgı icracılarının bulunmasına karşılık bunların çalacakları çok az müzik bulunduğunu görmüştü. Hızla bu eksiği gidermeye koyuldu ve çalışkanlığı sayesinde bir ya da birçok enstrüman için sonat ve süitlerin yanı sıra oda orkestrası için birçok yeni yapıt müzik raflarında yerlerini aldı. Prensin artsız arasız yüreklendirmesi sayesinde yapıt verimi muazzam oldu. Bu kez Karlsbad'ın ipek perdeli salonunda çembaloda Bach'ın bulunduğu beşli bir müzik topluluğu kendi evlerinde çalarmışçasına tatlı bir müzik söyleşisi içine girmişti. Dinleyiciler arasındaki bir bey özellikle ilgilenmişti. Diğer konuklar pançlarını yudumlar ve çene yarıştırırken "Eline sağlık eski toprak," diyerek Bach'ın omzuna vurdu. Bu bey Brandenburg Margrave'i Christian Ludwig'ti. Ünlü bir sanat koruyucusuydu. Kendine ait bir orkestranın bulunmasına ve canı istediği zaman yapıt ısmarlamasına olanak veren bir gelire sahipti. Övgü sözlerini nazik düşünceler ve değerlendirmeler izledi. Besteci bunu "bu bey herhalde benden beste yapmamı istiyor" diye yorumladı. Köthen'e döner dönmez sonraları Brandenburg konçertoları olarak ünlenecek olan Concert pour plusieurs instruments üzerinde çalışmaya koyuldu. İki yıl sonra bu besteleri genç McGrave'in 24 Mart 1721'deki doğum günü için o zamanın en alçak gönüllü sözcükleriyle kaleme alınmış bir mektupla birlikte Brandenburg'a yolladı. Monsieur, 2 yıl önce zat-ı âliniz önünde çalmak onuruna eriştiğim zaman Tanrı'nın bana lütfettiği naciz müzik yeteneklerime göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi yaşamış ve zat-ı âlilerin benim bazı kompozisyonlarımı kabul etme lütfunda bulunacağınızı anlamıştım. Yüce gönüllülüğünüzün eseri olan bu buyruğa uygun olarak çeşitli çalgılar için bestelenen bu konçertoları zat-ı âlinize sunma cüretinde bulunuyor. Bunları ince ve zarif ölçütlerinizle yargılamamanızı, bunlarda yalnızca derin saygı ve itaat ifademi bulmanızı diliyorum. Sonuç olarak Monsieur, bana karşı nazik lütuflarınızı sürdürmenizi ve size hizmet hazını duymak kadar arzuladığım başka bir şeyin bulunmadığından emin olmanızı en büyük saygılarımla arz ederim. En büyük şevkle kendimi zat-ı âlinizin en naciz, en itaatli hizmetkarı addediyorum. Johann Sebastian Bach, Köthen, 24 Mart 1721. Oysa prensler işlerine en iyi gelen şeyle, tam bir bellek zayıflığı ile donanmış kişilerdir. Christian Ludwig, Karlsbad olayını çoktan unutup gitmiş olsa gerekti. Elimizde onun bu mektubu yanıtladığına ilişkin hiçbir kayıt yok. Yapıtlarının kataloğu hazırlandığında da bu konçertolar kataloğuna alınmış değil. Prensin orkestrasından bunları çalmasını hiç istemediği anlaşılıyor. Çünkü günahı boynuna yıllarca sonra gözden geçirildiğinde manuskiri el değmemiş, hiç okunmamış bir görünümdeydi.